أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. Bugün Allah nasip ederse ahlakın genel ilkeleri diye bir ders başlatıyoruz. Bugün bir genel giriş olacak. Tabii bu kadar büyük bir konuya çok kısa şekilde değineceğiz inşallah. Bundan sonraki haftalarda Allah nasip ederse konunun ayrıntılarını anlatmaya çalışacağız. Tabii araya güncel, önemli konular girerse onları araya sokuştururuz ama yine de devam ederiz inşallah. Şimdi ahlak kelimesi, tabii ahlak, ha ile Arapça kökeni olan, Arapçadan gelmiş olan bir kelimedir. Huluk kelimesinin çoğulu. Huluk yani yaratılış anlamına geliyor. Mesela Kalem suresinin 4. ayetinde Allah-u Teala Nebimiz için diyor ki وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Sen gerçekten yani muazzam bir yaratılış üzeresin. Yani yaratılıştaki yapın o yapıyı oluşturan özellikler çok güzel. Aynı şeyi bakıyoruz ki Allah-u Teala İsa Aleyhisselam için de söylüyor. Âl-i İmran suresinde 45. ayette اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْ. Melekler Meryem validemize diyorlar ki Allah seni kendisinden bir kelimeyle müjdeliyor. Yani Allah'ın emriyle hamile kalacak kelime o. Eşi yok. İsmuhul Mesihu İsa ibn Meryem, adı Mesih, Meryem oğlu İsa. Vecihem fid dünya vel ahire, bu dünyada da ahirette de itibarlı. Yani kendisine değer verilen bir kişi. Niye değer veriliyor? İşte değerli bir yaratılışta olduğu için. Ve minel mukarrabin, ve Allah'a yaklaştırılmış olanlardan, yani Allah'ın koyduğu kurallara en uygun bir yapıda yaratılmıştır. Şimdi bunları gördüğümüz zaman mesela Resulullah için de İsmuhu Ahmet diye işte önceki kitaplarda geçiyor. Yani isim özellik manasına, yani en güzel özelliklerle özelliklere sahip olarak yaratılmış. Tabii Allah-u Teala bir de bir takım farklar koyuyor. Çünkü üstlenecekleri görevler çok ağır olunca herkes o ağır göreve dayanamıyor. Muhammed Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın üstlendikleri görevler çok ağır görevler. Onlara karşı çok fazla hücumlar var. Onlar o görevleri yapabilecek yapıda yaratılmıştır. İşte bu huluk, yaratılış anlamına geliyor. Ahlak da onun çoğulu. Yaratılış. Şimdi hepimiz bu şeyde güzel bir yaratılışla yaratılmışızdır. Onun için Tin suresinde biliyorsunuz Allah-u Teala nedir? لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ. İnsanı en güzel kıvamda yaratmışızdır. Yani tüm insanlar öyle. En güzel kıvam. Şimdi en güzel kıvam dediğim zaman biriniz dersiniz işte falancanın babası zengin, filancanın işte doğduğu zaman kör doğdu, filanca doğduğu zaman şöyle oldu falan. Olayın tarafı o değil. Onun Allah-u Teala'nın koyduğu kurallara uyum sağlayabilmesi açısından şeyi var. O en güzel kıvamı var. Herkeste var bu. En son dış tarafa bakmayın. Şimdi o zaman Allah dini nasıl tanımlamış? Dini de ahlak kelimesiyle tanımlamış. Aynı kelimeyi kullanıyor. Dini tanımlamasında da. Diyor ki tabi ahlak çoğul ama burada tekil kullanılıyor da ben hani anlayabilmek için çünkü Türkçe'de Türkçe kökenli bir kelime olmadığı için bu iş mecburen öyle bir şeyi kullanıyorum. 30. surenin 30. ayetinde Allah'ın din tanımlaması şöyle: Fe'ekim ve çekelid dini hanife, yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Peki bu din ne? Fıtratallah elleti fataran nase aleyha. Bu Allah'ın fıtratı ki insanları ona göre yaratmıştır. Fıtrat ne demek? Fıtrat kelimesinin Arapçadaki karşılığı şu. Şimdi şurada bir şey var. Evet. Şimdi burada eczacılıktan gelenlere şey yapıyorum. Bak. Sizin mesleğinizle ilgili soracağım ona göre. Bakayım siz aklınıza ne getiriyor? Şimdi şu. Ondan sonra şu. Sonra şu. Ne aklınıza getiriyor? İnsan hayatı ile ilgili olarak, yaratılışla ilgili olarak. Bölünme, değil mi? Şimdi önce biliyorsunuz mesela döllenmiş yumurta ne yapıyor? Önce ikiye bölünüyor. Sonra dörde bölünüyor. Sonra onun hep katları 8'e, sonra 16'ya, sonra 32'ye. İşte fıtrat bu. Peki sadece bölünme mi? Değil. İşte gökler ve yerde de o bölünme var. Tüm tabiatta var o bölünme. Sadece insanda değil. Tüm tabiatta yaratılış o bölünmeye göre. O bölünmede geçerli kanun ve kurallardır fıtrat. O zaman benim yaratılışımla Fatih'in, Vedat'ın, Erdem'in yaratılışı arasında bir fark var mı? Hepimiz aynı. Bölünmeyle değil mi? Yaratılıyoruz. Peki tabiattaki herhangi bir varlığın yaratılışında bir fark var mı? Orada da yok. Onun için Fatirus semavati vel ard der Allahü Teala. İşte burada fatarannâse aleyha diyor. Allah insanları da ona göre yaratmıştır. Yani o bölünme prensibine göre insanlar yaratılmıştır. Tabiat da ona göre yaratılmıştır her şeyde. Sonra şunu söylüyor: La tebdile li halkillah. Allah'ın halkının yerini tutacak bir şey yoktur. Allah'ın yarattığının. Şimdi Allah'ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. Beni Allah yaratmış. Onun için mesela insanlar bir takım şeyler yapabiliyorlar. Tedavide işte falan yere şunu koyduk, şuna stent taktık falan filan deniyor. O hiçbir zaman için vücuttaki o yaratılan şeyin yerini asla tutmaz. Biraz yardımcı olur o kadar. Başka bir şey olmaz. Ondan sonra peki ne diyor Allah? Zalike dinul kayyim, sağlam din budur. Nedir sağlam din? İnsanda geçerli kanun ve kuralların hayata yansımasıdır. Din tanımı bu. Din tanımı bu olduğu zaman zaten Allahü Teala diyor: Senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim. Çevrelerinde ve kendi işlerinde ayetlerimizi göstereceğiz. Benim kendi vücudumdaki ayetleri ne olur? Allah'ın vücuduma koyduğu şeyler olur. Çevremdeki ayetler de sizin hepiniz işte. Ağaçlar, taşlar, şunlar, bunlar. Her şey birer ayet. Hatta yetebeyyene lehum ennehul hak. Şeyde Fussilet 53. ayet. Hatta yetebeyyene lehum, kendileri için iyice tebeyyün etsin, ortaya çıksın ki ennehu Kur'an el hakku, hakkın ta kendisidir, doğrunun kendisidir. Neyle Kur'an'ı öğrenir? Bizim yaratılışımızla, değil mi? Yani hulukla öğreniyoruz. O zaman ahlakı nasıl şey yapabiliriz? Kur'an. Ahlakın bütün özelliklerini anlatan ne oluyor? Kur'an-ı Kerim. Ayşe validemiz ne demişti? Resulullah'ın ahlakıyla ilgili. Onun ahlakı Kur'an'dır. Hepimiz öyle olmak zorundayız. Yani tekrar işte bakın Fussilet ayetine bakın. Senurihim ayatina Onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Tamam, mesela ben. Fil afak çevre. Benim çevrem dediğim zaman hemen dışım çevremdir değil mi? Şu da çevremdir. Dünyanın gidilebileceği kadar herhangi bir noktası da çevremdir. Gökler çevremdir. Yerin altı çevremdir. Yani beni çevreleyen her şey. Fî enfusîm kendilerinde. Kendim dediği zaman elim bir ayet. Elim bir ayet. Kimin ayeti? Allah'ın yarattığı ayet. Şimdi benim şurada şeyim var. Telefon var. Şimdi bu telefonu açmak için parmağımı bastım. Açıldı. Fatih bassa açılır mı? Bir başkası bassa açılır mı? Yeryüzünde bu kadar milyar insan var. Benden başka birisinin parmağı açar mı bunu? İşte bu bir ayet. Şimdi Allah-u Teala bu ayetleri kendi içimizde ve çevremizde gösteriyor. Kendi vücudumdaki her şey ayet. Allah bakıyorsunuz. Çevremdeki her şey de ayet. Peki bu ayetler neye yarıyor? Hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Kendileri için şu çok net bir şekilde ortaya çıksın ki bu kitap haktır. Bakın bu kitapla, bu kitaptaki ayetlerle benim aramda en küçük bir uyuşmazlık yok. Bu yazılı olanı, öbürü yaratılmış olanı. O zaman esas olan, zor olan yazmaktır. Bakın yıllarca gözlem yaparsınız, birkaç sayfa yazarsınız. Ama bu yaratanın yazdığıdır. Yaratanın yazdığı bu küçük, tabi bir de bunun bir hikmet metoduyla bir okunma şekli var. Bunu okuduğunuz zaman, Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman kendinizi okuyacaksınız. Orada kendinizi bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim anladığınız zaman tüm insanları bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim anladığınız zaman çevre dedik mi sadece insan mı? Tüm tabiatı orada bulacaksın. O zaman Kur'an tüm ilimlerin nesi oluyor? Merkezi oluyor. Ne kadar ilim varsa. Ama tabii hikmetle yaklaşmadığınız zaman bu size çok garip gelir. Olur mu öyle şey derler. Dalga mı geçiyorsun derler adamla. Çünkü çok iyi bildiğiniz gibi hikmet yani Kur'an'dan Kur'an'ın kullanmak kılavuzu olan Allah'ın içerisine yerleştirdiği Kur'an-ı Kerim içinde içine yerleşmiş Kur'an'ın kullanma kılavuzu olan hikmet şeyden sonra sahabeden sonra tamamen kaybolduğu için daha çok tabiinden sonra kaybolduğu için Kur'an-ı Kerim'den yararlanma işi yok. Çünkü menfaat çevreleri dini kendilerine uydurabilmek için ilk yaptıkları şey ahlakı bozmaktır. Yani bugün işte GDO ürünler yemeyin deniyor. Niye? Onlar ahlakı bozulmuş ürünlerdir de ondan. Yani yaratılışı bozulmuş oluyor. O zaman ahlak ne oluyor? Yaratılışa uygun davranış oluyor. Onun için dikkat ederseniz yani insanlar tabii olarak ya kardeşim bana yanlış yapma der. Peki yanlış evrensel olmasa bir insan bunu söyler mi? Ben ne yaptım ki? Diye sorar değil mi? Ya şöyle yaptın, aa kusura bakma. Ha kusura bakma niye diyor? Çünkü yanlış olduğu kendisi de biliyor. Dolayısıyla şeyde doğrular da evrenseldir, yanlışlar da evrenseldir. O zaman yeryüzünde bulunan bütün insanlar Allah'ın nesi oluyor? Birer ayeti oluyor. O zaman sen Allah'ın ayetisinde falanca kafir değil mi? O da Allah'ın ayeti. Ama kendini bozmuş. O ayrı bir konu. Onun için şeye bakın. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti sayılan şey mesela Elif Lam Mim bir dikkat çekmek için kullanılıyor. Birinci ayet diye önüne koyuyoruz ama ondan sonra ne diyor? Zalikel kitap. İşte bu o kitap. La raybe fi Allah'a ait olduğunda en küçük şüphe yok. Ha, nasıl oluyor? Ben de yazarım. Yaz. Hadi bakalım bir saçın telini Üretin bakalım, üretebiliyor musunuz? Az önce gösterdim, bir parmak izi üretin bakayım. Dünyada tek olsun, ikincisi olmasın. Sadece parmak izi değil ki, saç teli değil ki, sesiniz öyle. Birisine telefon açıyor, alıyor, aa Ahmet Bey nasılsın, ne var ne yok. Bak bu kulak o sesi ayıklayacak bir şeyde. O ses farklı bir ses. Bak ses de farklı. Bakıyor, yürüyor, arkadan bakıyor, bu bizim bu arkadaş, yürüyüşü bile farklı. Niye? Yaratıcı kendi özelliği elbari. Ama bütün bu farklılıklarda muhteşem bir birlik var. Her şey farklı ama muhteşem bir birlik var. Şimdi bakın burada erkekler, hanımlar bulunuyorsunuz. Güzel. Hanımlarda olan organlar, yani bir hanımlarla erkeklerin benzerliğini, işte saçtır, deridir, ne, saymakla bitirebilir misiniz? Birisine erkek, birisine hanım dediğimiz zaman benzerlikten mi diyoruz, farklılıktan mı? Farklılıktan diyoruz değil mi? Farklı özelliklerinden dolayı, ama bu farklılıklar onları birleştiriyor. Öylesine birleştiriyor ki onun yaptığını erkek yapamıyor, erkeğin yaptığını kadın yapamıyor. Ve bunlar bir bütünlük meydana getiriyor ve hayat o bütünlük içine devam ediyor. O da aynı şekilde işte şuradaki taşın yaptığını toprak yapamıyor, su yapamıyor. Şu hepsine ihtiyaç var. O zaman bu mesela işte burada erkekler oturuyor. Hiçbirimiz diğerimize benzemeyiz. Ama bu benzememek aynı cinsi oluşturmamız engel olmuyor ki. Şu hanımlardan hiçbiri diğerine benzemez. Ama aynı cinsi oluşturmalarına engel değil ki. Ve diğer canlılarla birleştirdiğiniz zaman bu hanım ve erkeklerden oluşan bu grup da birbirlerine benzemiyorlar ama aynı cinsi oluşturuyorlar. Öbürler de öyle. Yani öyle muhteşem bir birliktelik var ki o zaman bu şeyin Allah-u Teala bu yarattığı kişiler, şeyden, varlıklardan sadece insanları ve cinleri imtihandan geçiriyor. Peki imtihandan geçirdiği için bize bir muhalif yapı vermiş. İşte Bakara suresi 30 ve devam ayetlerinde var. Hani halife muhalif yapı anlamına geliyor. O muhalif yapı bizi tabiata uymamızı da şey yapıyor, sağlıyor, ona karşı çıkmamızı da. Mesela melekler. Bize anlatılan melekler nasıldır? Odun gibi değil mi? Böyle yaparsan böyle durur, böyle yaparsan böyle durur. Hiç itiraz edebilir mi? Hiç mümkün mü? Peki Allah-u Teala meleklere diyor. Ve izgâle rabbuke lil melâike innî câilun fil ardi halife. Allah meleklere diyor ki ben yeryüzünde muhalif bir varlık oluşturuyorum. Şimdi ben size desem ki şimdi buraya muhalif bir adam gelecek. Ya hocam şimdi huzurumuzu kaçırma ya, biz ne güzel olduk demez misiniz? He? Demez mi? Bak Allah meleklere diyor. Bir muhalif varlık yaratacağım. İlk muhalefeti kim yapıyor orada? Melekler. Kendilerinde muhalif olduğunu hiç bilmiyorlar yani muhalefet. İmtihan, onlar da imtihandan geçiyor ya. قَالُ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Ya Rabbi sen bu yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek bir varlık mı yaratıyorsun? Evet biz hayvanlar arasında muhalefeti görürüz. Bir liderlik mücadelesinde iki horoz bir şeyde barınamaz bir kümeste. Ama sen öyle bir yaratıyorsun ki tavuklar da birbirine muhalif, horozlar da muhalif, tavukla horoz da muhalif. Oho, bir tane kümes olmaz. İlk muhalefeti siz yaptınız. Aha, hemen toparlanıyorlar. Tamam diyorlar. Ve nahnu nusebbihu bihamdike ve nukaddisu lek. Ve nahnu nusebbihu, biz sana boyun eğeriz diyorlar. Yani böyle dedik de sakın yanlış yapmadık, karşı çıkmadık. Ya çıktın işte. Bakın orada biz sana boyun eğeriz. Çünkü sen yaptığını güzel yaparsın. Bakın boyun eğmeleri de mantıklı, akli şeyle. Yani sen ne yaparsan yap, evet deriz demiyor. Ve nahnu nusebbihu bihamdike ve nukaddisu lek. Sen hamdin sebebiyle seni tesbih ederiz. Yani hamd ne demek? Yaptığını güzel yapmak. Sen burada bir insan yaratmaya karar, böyle muhalif bir varlık yaratmaya karar verdiysen, sen yaptıysan güzeldir. Onun için kabul ederiz. Öyle ezbere de değil ha. Ben ukaddisülek, senden dolayı bu yaratılacak varlığı temiz sayarız. Şimdi insan da bu farklı yaratılış olduğu için ahlaklı ol ifadesi insan için kullanılır. Ne demek ahlaklı ol? Yaratılışına uygun davran. Evet, sende muhalif bir yapı var da bu muhalif yapıdan istersen bu her şeye muhalefet edebilirsin. İşte iblisin yaptığı gibi direndi. O da meleklerdendi. O da mukarreb meleklerdendi. Her şeye muhalefet edebilirsin. Tamam da diyebilirsin. Tamam dediğin zaman neye tamam demiş oluyorsun? Sen bakın, kendini müttakiler için yol rehberdir dedi Allah Kur'an-ı Kerim için. Huden lil muttakin. Yanlış yapmayan, kendi doğal yapısını koruyan, doğrulardan yana olan. Sen doğrulardan yanaysan Kur'an-ı Kerim'i gördün mü? Ha, tamam işte benim aradığım buydu ya. Dersin. Tamam işte. Ama doğrular hesabına gelmiyorsa hiçbir zaman demezsin ki ben yanlış yaparım. Yanlışı doğru gibi göstermeye çalışırsın. İnsanlara algı yönetimi yaparsın. Çünkü kendini de ahlaklı göstermek zorundasın. Saygın olman lazım. Saygın olabilmek için ahlaklı olman lazım. E peki ahlak hesabına gel, o zaman öyle göstereceksin. Öyle numaralar yapacaksın. Ondan sonra bunu şeyler biliyorsunuz, yoldan çıkanların sayısı çok olduğu için Allahü Teala ne diyor? وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ şeydeydi Yusuf suresinde değil mi? Yani ne kadar istersen iste, insanların çoğu Allah'a güvenmez. Muhalefi yapısından dolayı kendisi bir şeyler yapmak ister. Peki bunlar çoğunluktaysa, bunlar o ahlaksızlığı organize eder, ahlak diye gösterirler. Ve bunu bir ilim diye de şey yapar, okullarda okuturlar. Bugün eğitim sisteminde okunanların çoğusu ahlaksızlığın ahlak gibi gösterildiği şeydir. Mesela ekonomi tamamen sömürü üzerine kurulmuştur. Çıkıyor herkes sömürünün faziletlerinden bahsediyor şeyde. Hakikaten o ekonomistleri dinleyemiyorum. Söylediklerinin yanlış olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama onları o yanlış artık, o yanlışlar ilim olarak öğretiliyor. Çoğusu farkında bile değil. Tabiatı bozulmuş, ahlakı bozulmuş, farkında değil. İşte aile bozuluyor. Bugün arkadaşlarımız da onun üzerinde zaten, ondan dolayı bu noktalara geldik. Aile bozuluyor. Aile içi ilişkiler bozuyor. Çoluk çocukla ilişkiler, her şey bozuluyor. Nedir? Niye bozulma kelimesini kullanıyoruz? Çünkü yaratılışta ters şeyler ortaya konuyor. İşte bunlar ahlak dışı olan şeylerdir. Şimdi biz bu konuda önce bir Vedat'ın hazırlıklarını dinleyelim. Bu genel kurallarla ilgili Kur'an-ı Kerim'den ayetleri okuyacak. Zaten bu konu ne kadar konuşursanız konuşun. Her şey bu çerçevede anlatılacak. Evet. Buyur başla.
Genel ahlak ilkeleriyle alakalı olarak biz tabii çok sayıda maddeler çıkarmıştık hafta içinde çalışırken. Ben bunları olabildiğince temel maddelere indirmeye çalıştım. Çünkü hocamızın dediği gibi hani konuş konuş bitmez, vakit yetmez buna. Belki en önemlisi, bir numarada gelen temel ahlak ilkesi dürüstlüktür. Tabii dürüstlük dediğimiz zaman da bunun içerisine birçok şey giriyor. Doğru sözlü olmak, yalan söylememek, emanete riayet etmek, güvenilir olmak, daima her ne olursa olsun hakkı ve adaleti gözetmek. Bunların hepsi dürüstlük maddesinin içerisine giriyor. Allahü Teala bu konuyla ilgili olarak Saf suresinin mesela ilk ayetlerinde, 2 ve 3. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ey inanıp güvenenler, yapmayacağınız şeyleri niçin yaparız diyorsunuz? Yapmayacağınız iş için yaparım demeniz Allah katında ne büyük öfke oluşturur. Yani bazı insanlar vardır, bir hastalık haline gelmiştir, hayır diyememe hastalığı. Yani ne isterseniz tamam yaparım. Evet, her şeye olur, yaparım derler. Bu ahlaki bir tutum değildir. Bu davranıştan vazgeçmek lazım. İsa Aleyhisselam'ın da güzel bir sözü vardır İncil'lerde geçen. Şöyle söyler, evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Yani böyle insanları muallakta bırakacak ifadelerle konuşmayın. Bir şeye evet diyorsanız onu ya yapın, yapmayacaksanız da hayır deyin, yapmayacağım deyin. Yine İsrailoğulları ile alakalı Allahu Teala onları eleştirirken ayetlerde şöyle buyuruyor. Bakara suresinin 44. ayetinde insanlara iyi olmayı emredip kendinizi unutuyorsunuz öyle mi? Bir de kitabı okuyorsunuz, hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Yani yapmayacağınız bir şey, kendinizin yapmadığı bir şeyi insanlara söylemek de inandığı gibi yaşamamak, söylediği şeyleri uygulamamak da yine en temel ahlak ilkesi olan dürüstlüğe aykırı bir davranış. Yine Allahu Teala dürüstlük konusunda kendi aleyhimize dahi olsa, kendi menfaatlerimize ters bile düşse daima dürüst olmayı, haktan yana olmayı, adil olmayı emrediyor. Menfaatine yaradığı noktada hakkı savunmak, doğruyu söylemek dürüstlük değildir. Çünkü her insan eğer menfaatiyle paralelse doğruyu söyler zaten. Dürüstlük, gerçek dürüstlük menfaatine aykırı olan noktada doğruyu söylemektir. Gerçek dürüstlük budur. Allahu Teala Nisa suresinin 135. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey inanıp güvenenler, Allah için şahitlik yaparak hakkı ayakta tutan kişiler olun. İster kendiniz, ana babanız veya yakınlarınız aleyhine olsun. Sadece kendiniz değil, belki aileniz de sıkıntıya düşecek ama Allahu Teala diyor ki bu durumda bile dürüstlükten şaşmayın. İsterse zengin veya fakir olsunlar. Allah onlara sizin yakınlığınızdan daha yakındır. Arzularınıza uymayın yoksa saparsınız. Yani işinize geldiği gibi hareket etmeyin diyor Allahu Teala. Ağzınızı eğip büker veya şahitlikten kaçarsanız bilin ki Allah yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir. Yine bir başka ahlaki temel ilkelerden bir tanesi anne ve babaya ihsandır. Anneye babaya karşı güzel davranışlarda bulunmaktır. Allahu Teala kendisine şirk koşulmamasını emrettiği ayetlerde hemen sonra anne ve babaya ihsanı emrediyor. Mesela İsra suresinin 23 ve 24. ayetlerinde Rabbin kararını vermiştir. Ondan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Bakın bunu söyledi ve hemen ardından şunu söylüyor. Ve ana babaya iyilikte bulunacaksınız. Onlardan biri ya da ikisi yanınızda ihtiyarlayacak olursa, çünkü ihtiyarladığı zaman biraz daha çekilmez olurlar. Böyle her şeye daha fazla karışmaya başlarlar. O durumda bile onlara of bile deme. Ve onlara ilgisiz davranma. İkisine de saygı dolu sözler söyle. Onları merhamet kanatlarının altına al. De ki Rabbim küçükken onlar beni nasıl büyütüp yetiştirdilerse sen de onlara o şekilde iyilik ve ikramda bulun. Ana babaya ihsanla alakalı bu temel ahlak ilkesi Kur'an'ın ilk defa ortaya koyduğu bir ilke değil. Allahu Teala önceki kitaplarında da bunu insanlığa emretmiş. Bakara suresinin 83. ayetinde Allahu Teala şöyle buyuruyor. Bir gün İsrail oğullarından Allah'tan başkasına kul olmayacaksınız. Ana babanıza, yakınlarınıza, yetimlere ve çaresizlere iyi davranacaksınız. İnsanlarla güzel konuşacak, namazı düzgün ve sürekli kılacak, zekatı vereceksiniz diye söz almıştık. Sonra pek azı dışında hepsi yan çizerek sözlerinden dönmüşlerdi. Anne babamıza karşı sürekli olarak ihsanı emreden Allahu Teala, güzel davranmayı emreden Allahu Teala onlara karşı işte kırıcı bir davranışta bulunmamamızı da bizden istiyor. Velev ki anne babamız Allah'ın en büyük günah olarak ortaya koymuş olduğu şirke bizi zorlasalar bile onları reddederken, onlara karşı çıkarken onlara kırıcı bir şey söylememeyi, yine kırıcı davranmamayı bize örnek olarak İbrahim Aleyhisselam bu konuda gösteriyor. Bununla ilgili de Meryem suresinin 19. surenin 41 ve 48 arasındaki ayetlerine bakabilirsiniz. Uzun olduğu için ben burayı almadım. Yine bir diğer temel ahlak.
Burada bir şey şu yapalım da. Çok önemli bir konu. Halk arasında da ciddi manada problemlere sebep oluyor. Şimdi dikkat ederseniz ayette Allah anne babaya iyilik ve ihsanda bulunma dedi. Bizde ne öğretirler? Anaya babaya itaat. İtaat değil bakın. İtaat demek ne dedilerse gönülden bağlanmak. İtaat sadece Allah'a olur. Onun için وَقَدَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ Rabbin şunu kesin karara bağlamıştır. Ondan başkasına kulluk etmeyeceksin. Kulluk ne demek? Ne diyorsan evet. Niye? Çünkü Allah'ın dediği her şey benim fıtratıma uygun. Beni yaratan söylediği için tamamen benim dediğime, benim fıtratıma uygun. Beni mutlu edecek bir şeydir. Dünyada da ahirette de. İtaat yalnız Allah'adır. Bakın şeyde de yani sık sık konuşuyor. Mesela Nebi'ye itaat yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Hiçbir ayette Nebi'ye itaat edin geçmez. Ama Resul'e itaat geçer. Şimdi Resul nedir? Allah'ın sözlerini bize iletendir. Hem o ileten kişiye Resul denir, hem ileten kitaba Resul denir. Onun için mesela Nebi olarak Mümtehine Suresinin 12. ayetinde Allah-u Teala işte Mekke'den gelen kocalarını inançlarından dolayı terk edip gelen hanımlar yani kocalarıyla birlikte olmak istemiyorlar çünkü aralarında çok problem çıkmış inanç açısından, inanç merkezi. Gelen hanımların bir vatandaşlık sözleşmesi diyebileceğimiz bir sözleşmesi var Resulullah'la. Orada söylüyor, diyor ki işte bu muhacir sana gelen hanımlar seninle şey yaparsa onlarla beyat et diyor. O beyat demek yani şey bir sözleşme yani vatandaşlık sözleşmesi olarak bugün tercüme etmemiz doğru olur. Orada şöyle söylüyor. Diyor ki bak müminler, mümin kadınlar gelirse işte Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek. Bakın bunlar hep evrensel ilkeler görüyor musunuz? Ondan sonra evlatlarını öldürmemek. Bir yani kendi yaptıkları şeyi bir başkasına mal etmemek, iftira etmemek. Yani mesela birisinden kazandıkları çocuğu babası falandır falan dememek yani. Ondan sonra diyor ki وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُفٍ Marufta sana isyan etmemek. Nebi olarak geçiyor. Yani sen yanlış yaparsan bu kadınlar sana isyan ederler. Peki yanlışı neye göre tespit edeceksiniz? Kur'an-ı Kerim'e göre. Peki bu kadın yanlış yapan Nebi'ye ki devlet başkanı orada. Bu vatandaş bile olmamış bir hanım. vatandaşlık sözleşmesi en kötü durumda olan kocasından kaçıp gelmiş sana marufta isyan et. Yaptığın doğruysa, Kur'an'a uygunsa isyan, ama aykırısa karşı çıkar. Peki Nebi'ye, devlet başkanına karşı çıkarsa kocasına çıkamaz mı? Komşusuna çıkamaz mı? Arkadaşına çıkamaz mı? Bak bu en üst örnek veriliyor. Dikkat ediyor musunuz? Şimdi onun için anaya babaya itaat demek tam bir saptırmadır. Ama maalesef bize o öğretiliyor. Tam ahlaki sapmadır. Eğer anaya babaya itaat olacak olsa az önce Vedat'ın okuduğu Lokman suresindeki ayet olmaz. 15. ayet. Bak diyor ki hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman konusunda seninle didişseler, illa yapacaksın deseler, bizim şeyha şey yapacaksın, ittiba edeceksin, gidip ondan el al. Yapıyorlar bugün değil mi? Diyor ki onlara itaat etme. Ama dünyalık davranışlarında da iyi davran. Onlar ne yaparsa yapsın görme yanlışlarını. Senin annen babandır, seni büyütmüşlerdir. Gene onlara arkadaşlık et, onları terk etme. Onlarla iyi davranmanı devam et ama yanlışta itaat etme. İşte bu da çok büyük bir sapmadır. Bakın bize dinin emri diye öğretiyorlar, dikkat ediyor musunuz? Allah ihsan diyor, iyilik yapmak diyor, bunlar itaat diyor. Ve öyle kelimeler seçiliyor ki insan bunu düşünemiyor. Annem babam ona itaat etmeyip kim edeceğim? Bu işte ahlaksızlığı insanlara anlatanlar hep böyle şey yaparlar kelimelerle. Mesela şimdi siz buradan Ankara'ya gidiyorsunuz. Önünüze bir toprak yol çıkarırlar. Sağdan bir asfalt yol. Oraya bir işaret koyarlar. Ya asfalt yoldan gideyim. Halbuki asfalt yol sizi Bursa'ya götürüyordur. Toprak yol Ankara'ya götürüyordur. Öyle yaparlar yani. İşte bu algı yönetimi budur. Yani ilk girdiğinizi hiç anlamazsınız. Aynı hedefe doğru gidiyorum ama biraz sonra yoldan çıktığınızı anlarsınız. Evet, devam et.
Yine ahlakın temel kavramlarından bir tanesi haya ve edep kavramıdır. Hayasız olan bir insanın ahlaklı olması mümkün değildir. Nebimizin mesela bir hadisi şerifi vardır bu konuda. Utanmadıktan yani haya etmedikten sonra dilediğini yap der Allah Resulü. Birçok Buhari gibi birçok hadis kitabında geçen bir hadistir. Yine Musa Aleyhisselam'ın mesela Medyen'e gittiği zaman yardım ettiği, koyunlarını sulamalarına yardım ettiği kızlar daha sonra babalarına gittiğinde babaları onlardan bir tanesini gönderir. Allah-u Teala bu olayı bize aktarırken Kur'an-ı Kerim'de bu kadının, bu kızın Musa Aleyhisselam'a yaklaşmasındaki o hayasını da bize örnek olarak gösterir. Kasas suresinin 25. ayetinde. Derken o iki kadından biri utana sıkıla yürüyerek geldi. Yani Musa Aleyhisselam'ın yanına gelirken haya ederek geldiğini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir detay olarak bize veriyor. Çünkü bu kavram gerçekten bugün de üzerine oynanan, bitirilmeye çalışan insanların arasında hayanın, edebin artık ortaya kaldırılmaya çalıştığı bir kavram. İşte bugün dizilere, filmlere vesaire bakarsanız hayayı, edebi artık göremezsiniz. Bu kavram yok edilmeye çalışılıyor. Yine Nebimizle alakalı olarak Ahzab suresinin 50. ayetinde şöyle buyuruluyor. Ey iman etmiş kimseler! Yemek için izin verilmeden vakitli vakitsiz Nebi'nin evlerine girmeyin. Davet edilirseniz girin, yemeği yiyince dağılın. Orada bir sohbet ortamı da aramayın. Bu haliniz Nebi'yi üzüyor ama sizden çekiniyor. Yani Nebi sizden haya ediyor. Hani ya çok oturdunuz kalkın diyemiyor size. Bu da işte Nebimizin o ahlakından ileri gelen bir davranışı. Allah-u Teala bunu da bize Kur'an-ı Kerim'de bir örnek olarak gösteriyor. Yine bir başka temel ahlak ilkesi de kişinin hatasını kabul etmesi ve özür dilemesi. Bir hata yaparsınız, birine karşı bir yanlış yaptığınız zaman Ya Rabbi beni affet demeniz yeterli olmaz. Siz kalkıyorsunuz insanlara atıyorum yalan yanlış bir takım bilgiler öğretiyorsunuz, insanları yoldan çıkarıyorsunuz. Ondan sonra gideceksiniz, diyeceksiniz ki ya Rabbi beni affet. Tabii böyle bir davranış Allah-u Teala'nın kesinlikle kabul etmeyeceği bir şey. Öncelikle gidip insanlardan özür dilemeniz lazım ve insanlara yanlış yaptığınızı kabul etmeniz lazım, bunu söylemeniz lazım ve insanlara doğrusunu anlatmanız gerekiyor. Ondan sonra gidip Allah'a ya Rabbi beni bağışla diye istiğfar etmeniz gerekiyor. Allah-u Teala bunu da Bakara suresinin 159. ayetinden 159 ve 160. ayetlerinde şöyle bildiriyor. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem bütün lanet etme konumunda olanlar lanet ederler. Şimdi adam Allah'ın açık bir ayeti var, onu gizliyor. Belki o anda menfaatine o geliyor. Farklı bir şekilde anlatıyor. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar. Tövbe ediyor, Allah'tan bağışlanma diyor ama bu yeterli değil. Ondan sonra insanlara gidip bir de gerçeği açıkça ortaya koyması gerekiyor. Ya ben size bunu anlattım ama bu yanlış, ben hatamı kabul ediyorum, doğrusu budur diye bunu insanlara anlatması gerekiyor. Onlar kurtulmuşlardır. Yani bunu yaparlarsa kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. Yine bir başka ayette Nisa suresinin 64. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar kendilerini kötü duruma düşürdüklerinde sana gelselerdi. Şimdi bir yanlış yapmışlar. Allah'ın nebisine karşı da bu yanlışı işlemişler. Evde oturdukları yerde ya Rabbi beni bağışla demeyecekler. Nebiye gelecekler. Diyecekler ki ya Resulallah özür diliyoruz. Biz böyle bir şey yaptık. Yanlış yaptık. Yanlışımızı da kabul ediyoruz diye Allah Resulüne gelecekler. Ondan sonra Allah'tan bağışlanma dileselerdi. Ve sen de onların bağışlanması için dua etseydin. Ya Rabbi ben bunları bu yanlışlarını affettim. Sen de affet. Şeklinde. Sen de dua etseydin. O zaman Allah'ın kendine yönelenlerin dönüşünü yani tövbesini kabul ettiğini ve ne kadar merhametli olduğunu elbette göreceklerdi. Eğer böyle yapsalardı. Yine bununla paralel olarak yapılan bir iyilik karşılığında da bir teşekkür beklememek, bu iyiliği başa kakmamak Kur'an-ı Kerim'de temel bir ahlak ilkesi olarak bize sunuluyor. İşte İnsan suresinin 8 ve 9. ayetlerinde onlar sevdikleri şeylerden insanlara, esirlere, yetimlere yedirirler. Şimdi şöyle bakayım bu ayetin tam metnine. Evet. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık veya teşekkür beklemiyoruz derler. Yani bu da yine temel bir ahlak ilkesi Kur'an-ı Kerim'de zikredilen. Yine Bakara suresinin 262. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Son olarak zikredeceğimiz ahlak ilkesi de cesarettir. Yani bir doğru bir eylem yapılacağı zaman o eylemi yapmaktan korkmamak, Allah'tan başka hiç kimseden çekinmemek temel bir ahlak ilkesidir. Dolayısıyla korkaklık da bir ahlaksızlıktır denilebilir. Allah-u Teala Maide suresinin 54. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda mücadele ederler ve bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olan ve hakkıyla bilendir. Dolayısıyla cesaret de temel bir ahlak ilkesidir Kur'an-ı Kerim'de.
Evet. Doğru, teşekkür. Şimdi cesaret gerçekten. Şimdi siz doğru bir şey yapıyorsanız birçok kimsenin hesabına gelmez. Ama siz o doğrulukta direnirseniz karşı taraftaki insanlar bu defa geri çekilme ihtiyacı duyarlar. Dolayısıyla en büyük güç doğruluktur. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Mesela biraz önce Vedat'ın okuduğu ayetlerin hatırlattığı bir şey var. Allahü Teala Kalem suresinin 4. ayetinde sen muhteşem, yani çok güzel bir huluk üzeresin dediği zaman, yani senin yapın çok güçlü, sen çok güçlü bir yapıya sahipsin demiş oluyor Resulullah. Yani yaratılıştan sahip olduğu yapı. Bakın bu yapı onu ne hale getiriyor? Mekke'de onu yaşayamaz hale getiren, öldürmek için karar alan, Medine'ye çeşitli yollarla onlardan kaçarak gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1,5 sene sonra Bedir'de kendine bu kadar zorluğu yapan kişiler, hani orada yaptıkları yetmiyormuş gibi bir orduyla geliyorlar Bedir'e. Bedir'de aldığı esirlere karşı o kadar iyi davranıyor ki. Şimdi oradaki esirler nasıl düşünür? Biz bu adamı Mekke'de yaşatmadık. Etrafındakiler de öyle. Bunlar mallarını, mülklerini, her şeylerini bıraktı, kaçtılar. Canlarını zor attılar Medine'ye. Şimdi o da yetmez, bir de orduyla geldik. Bizi esir aldılar. Ne yaparlar? Bizim derimizi yüzerler, değil mi? Bizi işkenceyle öldürürler. Öyle mi yaptılar? İşte az önce okunan İnsan suresindeki ayet. Ve yut'imûne at-ta'âme alâ hubbihi. Kendi istekleri, keşke ben yesem dedikleri yiyeceği yediriyorlar. Miskinen, çaresiz kişiye, ve yetimen, yetime, ve esiren, ve esire. Çaresiz kalmış, yetim, esir. Ondan bir şey beklemiyorsun. Şimdi esirler bakıyor, Allah Allah, ya bunlar buğday ekmeğini bize yediriyor, kendileri hurma yiyor. Yani bizim mesela Türkiye için bu pek bir şey ifade etmez de, orada hurma ekmeği bulunmaz bir şey. Hurma diyorum, buğday ekmeği bulunmaz bir şey. Ama hurma her tarafta var. Ve hayret ediyorlar. Peki Resulullah Mekke'ye girdiği zaman herhangi bir kişinin üzüleceği en küçük bir davranış yaptı mı? Halbuki Mekkeliler ne beklerdi? Evlere girecek, hepimizi dışarı çıkaracak, evleri boşaltacak, ceplerimizi boşaltacak. İşte ne bileyim, artık akla hayale gelmedik şeyler. İşte ondaki o çok güçlü yapı bu davranışı gerektiriyor. Çok güçlü bir yapısı var. Hatta Mekke'ye girdiğini kimseye de söylemiyor. Haberleri olmasın diye. Harekete geçmesinler, birisinin burnu kanamasın diye. Çünkü onlar savunmaya geçerlerse mecburen çatışma olur. Bir takım sıkıntılar ortaya çıkar. Onun için burada en büyük davranış işte insan ilişkileri konusunda Erdem Bey'den dinleyeceğiz bu açıdan.
Şimdi az evvel Nebimizin kendisini fazlaca meşgul eden kişilere gidin diyemediğine dair Rabbimizin bir uyarısı vardı. O haya ediyor, yani size bunu söylemekten söylemiyor ama siz bunu düşünmeniz lazım bazında. Şimdi aynı Nebimize Rabbimiz kendisinin emriyle ilgili bir şey söylediğinde de bir kanunu yerine getirmesiyle ilgili de bu kez Nebimize müdahale ederek ve tahşennâse vallahu ehakku en tahşâhu, yani sen bu emri yerine getirmede, insanlara bu konuda örnek olmada insanlardan korkuyorsun, çekiniyorsun, onlar acaba ne derler bunu böyle yaparsam diye. Oysa ki bu Allah'ın koyduğu bir kanundur. Asıl bu konuda Allah'tan çekinmen gerekir. Kendisinden çekinilmeye en layık olan Allah'tır. Babında hemen devreye girerek uyarısını yapıyor. Yani hocamızın az evvel söylediği gibi anne babaya itaat değil, iyi davranma var. Bütün insanlık için aslında bu böyle, iyi davranma, ama Allah'a karşı görev ve sorumlulukları yerine getirmede ya da bu insanların Allah'a karşı yaptıkları yanlışlarda bir müsamaha göstermek veya işte insanlardan çekinmek de mümkün değil. Bu da aklıma gelmişken bunu söyleyerek başlamış olayım. Şimdi Rabbimiz az evvel Vedat hocamızın anlattığı ilkeleri Kur'an'da pek çok yerde
sen orayı hemen geçtin. Orası çok önemli bir konu.
Evet hocam, çok önemli tabii de.
Ama oradan çok kısa bir şey yapalım.
Tamam, buyurun, ben siz müdahale edersiniz diye zaten şey yapmadım fazla.
Tamam, müdahale ediyorum. Hadi, tamam. Şimdi bakın, bize öğretilen nedir? Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri Allah'ın sözleri gibi anlatılmıyor mu bize? Allah tarafından yapılan vahiy. O helal haram koyar, o hüküm koyar, o şunu yapar, bunu yapar. Onun için ona itaat. Tamam, Resul'e itaat vardır. Resul Allah'ın sözünü aktardığı için itaat ona değil, Allah'adır. Şimdi bakın, burada son derece mühim bir konu var. Şurada şey diyor bakın. Ayette 36. ayet. Ahzab suresi 36. ayet. Ve ma kana li mu'minin ve la mu'minetin iza qadallahu ve rasuluhu emran en yekuna lehumul khiyaratu min emrihim. Bir mümin erkek ve mümin bir kadının Allah ve Resulü herhangi bir konuda karar verdiği zaman tercih hakkı yoktur. Şimdi bize öğretilen Resul anlayışıyla siz buradan ne anlarsınız? Benim az önce söylediğimin yanlışını anlarsınız değil mi? Bak dedi, ne dedi? Allah ve Resulü bir konuda karar verdiği zaman bir mümin erkeğin veya mümin kadının tercih hakkı yoktur dedi. Tamam. O zaman Allah ve Resulü karar verdiği zaman dediğimiz zaman Allah'ın kararına da itiraz edemediğimiz gibi Muhammed Aleyhisselam'ın kenar edemeyiz diye anlarız. Biz böyle yetiştirildik değil mi? Az önce itaat ve ihsan kelimesini anlattık şeyde. Anneye babaya karşı itaat değil ihsan vardır. Burada da bakın Resulullah Muhammed Aleyhisselam'a şey geliyor, Zeyd geliyor. Ben Zeynep'i boşamak istiyorum diyor. Bu ayette. Diyor ki Allah'tan kork diyor. Burada ve istekulu en amallahu aleyhi ve enem ta'lem sikaleke zevcek ve tekillah. Karısı Zeynep'i boşamaya gelmiş Zeyd. Diyor ki karını tut. Allah'tan kork. Boşama. Peki Allah ve Resulü bir kararı verdiği zaman Müslüman kadın ve erkeğin tercih hakkı var mı? Olmadığına göre ne yapması gerekir Zeyd? Yani bize öğretilen, yani zihnimizin nasıl kandırıldığını anlatmak için söylüyorum yani. Şu anda İslam aleminde kim anlatırsan öyle anlayacak. Zeyd, Resulullah'ın karını boşama, tut emrini yerine getirmek zorunda mı değil mi? Söyleyeyim. Bize öğretilen şekle göre. Allah ve Resulü bir konuda karar verdiği zaman bir mümin erkeğin ve kadının tercih hakkı yoktur. Emrine göre Zeyd'in davranışı ne olacak? Ne olacak? Kesinlikle Zeynep'i boşamayacak. Ama diyor ki Allah, sen insanlardan korkuyorsun. Halbuki Allah'tan korkman daha uygundur. İnsanlardan korkuyorsun dediği kim? Resulullah değil mi? Allah'tan korkman daha uygundur. Şimdi bu surede yine Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ın insanlar için örnek kılındığında söylüyor. Şimdi örnek kılındığını söylediği için bakın şimdi Muhammed Aleyhisselam işte 21. ayette لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهُ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sizin için bu Resul, Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Allah'ın Resulü dediğimiz zaman ayetleri uygulamasında anlayacağız. Çünkü o kelime hem Kur'an-ı Kerim ayeti hem şey ayetleri uygulamasında güzel bir örnek vardır. Şimdi uygulamada örnek olacağına göre Zeyd Resulullah neydi? Evlatlığıydı değil mi? Bu surede evlatlık kaldırıldı bu surenin başında. Ama o zamana kadar şey. Şimdi diyor ki Bakara Nisa suresi 23. ayette Allah evlatlıkların boşadığı kadınlarla evlenmeyi yasaklamıyor. وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذ۪ينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ diyor. Kendi soyunuzdan olan oğullarınızın helalleri size şeydir. Mesela benim gelinim benim kızımdır artık. Oğlum onu boşasa da kızımdır, boşamasa da kızımdır. Sonuna kadar. Çünkü benim oğlumun karısıdır. Peki, evlatlığın karısı, evlatlık senin oğlun değil ki. Evlatlığın karısı haram değil. Şimdi Allah da Muhammed Aleyhisselam örnek yapacak. Zeyd geliyor, karım boşayacağım. Aklına ne gelir Resulullah? Eyvah! Allah şimdi beni bu Zeynep'le evlendirir. Bu insanların yüzüne nasıl bakacağım? Aynı şey Zeynep için de söz konusu. Ya düne kadar kayınpederim olan bir kişiyle evlensem bu millet bana ne der? Eyvah! Ne diyor bak. Nebi ile Resul farkını en net bir şekilde anlattı mı burada?
Yani şöyle söyleyebiliriz bugünkü konuya bağlamak için. O günkü toplumda da bugün de bu konu ahlak dışı sayılıyor.
Halbuki ne anası ne babası. Evet, yaratılış, bak ahlak yaratılıştır işte buradan anlayın.
Ya o ahlaki ilkeyi belirleyen Allah.
Allah'tır ve yaratılıştır yani. Ya o Zeyd'in ne annesisin ne de babasısın. Benim evladımdır dediğin zaman evladım mı oluyor? Ondan sonra diyor ki Zeynep de istemiyor bunu, Resulullah da istemiyor. Onun için bir kadın ve bir erkeğin Allah ve Resulü karar verdiği zaman, yani Allah ve Allah'ın kitabı demektir buradaki Resul. Muhammed Aleyhisselam değil. Muhammed Aleyhisselam diyor, sen Allah'tan korkman daha uygundur diyor Allah. Ve sen evlenmek istemiyorsun, Zeynep de istemiyor. Zevvecnâke, seni onunla biz evlendirdik diyor. Niye evlendirdik? Onu da hemen söylüyor. Diyor ki Ahzab başka önceki ayet almışım tamam. Diyor ki likey la yekuna alel mu'minina haracun fi ezvaci ed'iyahim iza qada minhunna vataran. Yani evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini tamamen kestikleri zaman boşamışlar, iddete bitmiş. O zaman evlenmelerinde bir engel olmadığı konusunda sen örnek olasın diye. Resulullah istemiyor bunu. Zeynep de istemiyor. Ama Allah örnek olsunlar diye yapıyor. Ama bakın dikkat edin. Kelimelerin anlamları değiştirildiği için Zeyd ve Zeynep olayı Resulullah'ın kişiliğini şey yapan böyle itibarsızlaştıran bir olay haline dönüşmedi mi? Kendi istemiyor. Dolayısıyla bakın Nebi sıfatıyla şey yok. İtaat mecburiyeti yok. Orada kontrol edeceksin. Bakalım doğru mu yaptı, yanlış mı? Ama Resul. Resul asıl işte mesajı taşıyandır. Mesajı taşıyan kişi olarak Muhammed Aleyhisselam, mesaj olarak da bu. Şimdi bize mesajı şimdi bu taşıyor. Artık bize Resul bu. Evet.
Evet, neticede ahlaki ilkeleri belirleyen Allah ve dolayısıyla bu ilkeleri de bize hem örneklerle hem birçok ayette emirleriyle bildiriyor. İşte onlardan belki en önemlilerinden bir grup ayet Furkan suresinin son bölümünde var ki Rahman'ın kulları şeklinde Rabbimiz bu kişileri tanımlayarak işte onların bir takım özelliklerini bize sayıyor. 62. ayet şöyle başlıyor ve İbadurrahman ellezine yemşune alel ardi hevnen. Yani bir kere Rahman ismiyle başlaması da önemli. Yani Rabbimizin iyiliği sonsuz olan iyiliğin kaynağı olduğuna dair ismiyle burada başlayıp ondan sonra bu özellikleri kullarının bu özelliklerini sayması gerçekten dikkat çekici. Çünkü kendilerine Allah'ın kendilerinin sahip olduğu her şeyin Allah tarafından verildiğini bilen kişi yeryüzünde büyüklük taslamaz. Orada yürürken bile bir ölçüyle, alçak gönüllülükle yürür. Ve izâ hâtabahum el cahilûne kâlû selâma, ve cahiller, yani işte kendilerine hakim olamayan kişiler, kendini bilmezler, onlarla muhatap olunca, onlara sataştığında selam der, geçerler, hiç onlarla uğraşmazlar. Vellezîne izenfekû lem yusrifû, infak ettikleri zaman bile, yani Allah'ın kendisine verdiği rızkı harcarlarken bile aşırıya, israfa kaçmazlar. Velem yakturu ve kâne beyne zâlike kavama, ve cimrilik de etmezler. Bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Vellezîne lâ yed'ûne maallâhi ilâhen âhar, Allah'tan başkasına da yardıma çağırmazlar. Ve la yaktulûnen nefselleti harramallahu illa bilhak, ve Allah'ın haram kıldığı canı haksız bir sebeple olmak üzere öldürmezler. Ve la yeznûne, zina etmezler. Ve men yef'al zâlike yelka ethâma, ve bilirler ki kim bunu yaparsa onlar kötü bir şekilde cezalandırılır. Yine Rahman'ın kulları, yani bu kulların özelliklerini anlatırken Rabbimiz 72. ayette de yalana şahitlik etmezler, boş sözlerin olduğu yerden hiç oralı olmadan geçerler. Onlara Rablerinin ayetleri hatırlatılınca görmezlikten ve duymazlıktan gelerek üstüne yatmazlar. Yani o ayetlere karşı sağır ve kör kesilmezler. Çünkü yaptıkları yanlış, demek ki Allah'ın ayetleriyle uyarılıyor, ayetler gösterilerek uyarılıyor. Onlar da yanlışlarında ısrar etmiyorlar. Anlamamız gereken kısım bu olmalı. Onlar şöyle dua ederler: Rabbimiz bize göz bebeği eşler ve göz bebeği evlatlar ver. Şimdi burada bu ayetin bu kısmı önemli. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyetina kurrete a'yunin. Zürriyatina, evet, kurrete ayunin ve cealna lil muttakine imama, bize göz bebeği eşler, göz bebeği bir soy, bir evlatlar ver, bizi kendini koruyanların başında rehber kıl, rehber eyle. Şimdi neden önemli dedik? Çünkü ilerleyen haftalarda bu konulara değineceğiz. İnsanın soyu ile oynanarak ahlaki ilkeler, bu temel aslında herkesin bildiği ahlaki ilkeler bozulup insanın soyu ile maalesef oynanıyor ve bugün aile kurumundan başlayarak insanın geleceği tehdit altına alınıyor ve böylelikle de hüküm altına alınmış oluyor aynı zamanda. Yine Fussilet suresinde Rabbimiz iyilik ve kötülükle ilgili bir tanım yapıyor. Vela testevil hasenetu velel seyyetu. İyilik ve kötülük birbirine eşdeğer değildir, bir olmaz. İdfa billeti hiye ahsen, sen kötülüğü iyilikle sav, iyilikle karşıla. O zaman aranda düşmanlık olan kişinin can dostun olduğunu görürsün. Bu davranışı ancak sabırlı olanlar gösterebilirler. Bu seviyeye ancak hayırda büyük pay sahibi olanlar ulaşabilirler buyuruyor Rabbimiz Fussilet suresinin 34 ve 35. ayetlerinde. Şimdi bu yapılan kötülüğe karşılık verirken bile bir ölçü ve işte affedici olmayı burada ilke olarak söyleyen Rabbimiz bunu pek çok yerde ve pek çok gruba karşı da yapmamız gerektiğini bize öğütlüyor. Mesela bunlardan bir tanesi müşrikler. Hicr suresinin 85. ayetinde gökleri ve yeri ve bu ikisi arasında olanları başka şekilde değil, gerçek varlıklar olarak yarattık. Kıyamet saati nasıl olsa gelecektir. Öyleyse sen de bunlara yeni bir sayfa aç. Hiçbir şey olmamış gibi güzel davran buyuruyor Rabbimiz. Yani kişisel ilişkilerimizde onlarla aramızı daha daima iyi tutmamız lazım. Çünkü iyi davrandığımız zaman bir bakıyoruz ki onlar sıcak bir dost olabiliyorlar. Bu kişiler, ama Allah'a karşı yaptıkları hataları da daima uyarmak ve düzeltmemiz gerekir. Mesela ehli kitaba karşı da yine aynı ifadeler kullanıyor. Ehli kitaptan birçoğu inanıp güvenmenizden sonra sizi kitabı görmeyecek hale getirmek isterler. Bunu gerçekleri bütün açıklığıyla gördükten sonra içlerinde oluşan kıskançlıktan dolayı yaparlar. Onlara ilişmeyin ve Allah'ın emri gelinceye kadar yeni bir sayfa açın. Her şeye bir ölçü koyan Allah'tır. Çünkü siz bu yeni sayfayı açtığınız zaman bir süre sonra o insanlar yanlışlarını görürlerse sizinle dostluklarını kaybetmemiş oluyorlar. Ey inanıp güvenenler, yine Tegabun suresinin 14. ayetinde burada da eşler ve evlatlarla ilgili aynı ifadeleri kullanarak benzer bir tutum sergilememiz gerektiğini Rabbimiz söylüyor. Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size karşı haddini aşanlar olur. Ki ayetteki ifadesi aduven lekum, yani sınırı aşmış artık düşmanlık derecesinde size davranış gösterenler olabilir. Ancak kusurlarını görmez, yeni bir sayfa açar ve yaptıkları yanlışları örterseniz bilin ki Allah da sizin yanlışlarınızı örter ve ikramda bulunur. Yani daima olanları tarihe gömme, o yanlışı gündeme getirip üzerinde durmama, ki biraz sonra Fatih Hocam bu konuyla ilgili daha geniş bilgi verecek, müminlere öneriliyor. Şimdi müminlerin birbirlerine karşı tutumlarıyla ilgili de ayetler şöyle. Mesela Hucurat suresinin 10. ayeti, sadece müminler kardeştir, öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun. Allah'tan çekinin ki iyilik bulasınız, buyuruyor Rabbimiz. Devamındaki ayette, ey inanıp güvenenler, bir topluluk diğer topluluğu hafife almasın. Hafife alınanlar daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınları hafife almasınlar. Onlar o hafife aldıkları topluluk daha iyi olabilir. Birbirinizi ayıplamayın, birbirinize kötü lakap takmayın. İnanmış bir kişiyi sapıklıkla nitelemek ne kötüdür. Dönüş yapmayanlar, yani tevbe etmeyenler yanlış yapmış olurlar, buyuruyor Rabbimiz. De hemen devamındaki ayette, ey inanıp güvenenler, varsayımların yani zannın çoğundan kaçının. Bazı varsayımlar kişiyi doğrulardan uzaklaştırır. Kimse de kusur aramayın. Birbirinizi arkadan çekiştirmeyin. Hanginiz ölü kardeşinizin etini yemek ister ki? Bundan tiksinirsiniz. Allah'tan çekinin. Allah dönüşleri, tevbeleri kabul eder. İkramı boldur, buyuruyor Rabbimiz. Yani kişisel ilişkilerde daima arayı iyi tutmak gerektiğini Rabbimiz söylüyor. Bu öğütlere, bu Rabbimizin bu emirlerine bir de Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği öğütler Kur'an'da karşımıza çıkıyor. Yine ahlaki ilkeleri uygulama ve öğüt verme anlamında. 13. ayette Lokman oğluna öğüt verirken şöyle demişti. Oğulcuğum, Allah'a şirk koşma, şirk büyük bir yanlıştır. Şimdi vereceği tüm hayata dair öğütlerin ilk maddesini Allah'la arasına kimseyi koymaması, şirk koşmaması oluşturması da gerçekten önemli. Çünkü aynı İbadurrahman'da olduğu gibi her şeyi verenin, size en büyük iyiliği yapanın sadece Allah olduğunu gördüğünüz zaman insanlarla ilişkilerinizi ahlaki temele oturtabiliyorsunuz. Lokman, oğulcuğum, işlediğin şey bir hardal tanesi ağırlığında olsa, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa Allah onu ortaya çıkarır. Allah latiftir, en ince ayrıntıyı bilir, habirdir, her şeyin iç yüzünü bilir şeklinde öğüt veriyor Kur'an'da oğluna. Şimdi burada ya hiçbir şey ona gizli kalmaz. Dolayısıyla davranışlarını kontrollü yapmak zorundasın şeklinde bir mesaj olduğunu görüyoruz. Oğulcuğum, namazı kıl, marufu emret, kötülüğe engel ol, başına gelene de sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. İnsanlara dudak bükme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünenlerin hiçbirini sevmez. Dikkat ederseniz yine hep yürüme üzerinden yeryüzündeki tavrımız ve aslında çok küçük bir zerre olduğumuz bize hatırlatılmak isteniyor ayetlerde. Devamındaki ayet de zaten şöyle devam ediyor. Yürüyüşünde tabii ol ve sesini yükseltme. Seslerin en çirkini şüphesiz eşek sesidir diye de Rabbimiz buyuruyor. Fatih Hocam'a da zaman vermek için son bir ayet daha okuyacağım. Gerisinde sizlere ayetlerin numaralarını söyleyeceğim. En'am suresinin 108. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onların Allah'tan önce yardıma çağırdıklarına siz sövmeyin ki taşkınlık ve bilgisizlik edip onlar da Allah'a sövmesinler. Her toplumun işini kendine böyle güzel gösterdik. Sonra dönüşleri Rablerinedir. O onlara bütün yaptıklarını bildirecektir. Yani adam yaptığı yanlışı biliyor ama onu güzel bir şey zannettiği için yapıyor. Kendisine, onun şahsına ve işte bu yaptığı araya koyduğuna küfrederek, söverek bir yere varamazsınız diyor Rabbimiz. Doğruları söyleyerek onları uyarmamız gerekir. Şimdi Mutaffifin suresinin ilk 6 ayetini, ticari ilişkilerde tutumumuzun nasıl olması gerektiğine Rabbimiz ayırıyor. Yine lider, bir liderin tutumu, etrafında insanları nasıl topladığına dair Ali İmran suresinin 159. ayeti örnek verilebilir. Ve geçmişlerimize karşı, yani ölüp gitmiş olan kişilere karşı nasıl bir tutum sergilememiz de ahlaki bağlamda Bakara suresinin 141. ayetinde hatırlatılıyor. Bu ayetleri de numaralarını vererek bitirmiş olayım. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederiz, sağ ol. Burada belki bir yanlış anlam olabilir. Yani Allah'tan başka kimseyi yardıma çağırmama değil burada. Allahü Teala Maide suresinin 2. ayetinde وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى diyor. Yani iyilik ve takva, yani kendinizi yanlışlardan koruma konusunda birbirinize yardım edin. Yani birisi bir yanlış yapıyorsa hemen uyarın. Birbirinize karşı iyilik yapın diyor. Dolayısıyla birbirimize karşı bir yardımcı olacağız. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ama günah ve düşmanlık konusunda birbirinize yardım etmeyin diyor. Şimdi Allah'la aramıza bir başkasını sokuşturmak. Allah bize sinir uçlarımızdan daha yakın. Bir başkasını araya koyup da ondan bir yardım bekleme olduğu zaman Allah'la ilişki koparılmış olur ve bu kişiyi tamamen dinin dışına atar. İşte tarikatlarda şeyh efendi araya konur, bilmem falanca filanca, yani bu tabii insanları aldatma olaylarıdır. Biliyorsunuz maalesef işte bu bozulan dinde de ahirette yetiş ya Muhammed, bugün imdat günüdür falan diye kime karşı yetişecek? O gün cezayı verecek olan kim? Allah, değil mi? Yetiş dediği zaman demek ki Allah'tan daha güçlü. Haşa. Aynı şey. Yani böyle hep böyle demagojilerle, şeylerle, laf cambazlığıyla insanları bozarlar. Şimdi Fatih Hoca'dan bunun örneklerini dinleyelim inşallah. Evet,
yine Kur'an-ı Kerim'de üzerinde durulan ahlaki ilkelerden bir tanesi üzerinde ben şey yapacağım burada. O da yapılan hataların üstünün örtülmesine dair tavsiyeler. Şimdi biraz önce bir ifade kullanıldı. Ahlaki ilkeleri belirleyen Allah'tır denildi. Hakikaten de öyledir. Bu bazen bize ters gibi gelse de, mesela işte bugün insanlar televizyonları karşısında saatlerce işte şu şunu yapmış, bu bunun evine girmiş, ona şöyle demiş, böyle demiş, bunları izliyorlar. Ve akabinde de hep şunu söylüyorlar, diyorlar ki ya Allah'tan bu tür programlar var da biz artık ne olduğunu öğreniyoruz. Eskiden de bunlar yapılıyordu her yerde, ancak haberimiz olmuyordu. Yapanın yanına kar kalıyordu. Şimdi Allah'tan her şey bu televizyonlar sayesinde gözler önüne seriliyor da yapanın yanına kar kalmıyor. Oysa yani böyle çok insanın hoşuna giden bu ifadeler Kur'an'a göre kesinlikle kabul edilemez ifadeler. Yani eskiden çok iyiydi, bilmiyorduk esasında. Şimdi çok kötü, maalesef herkesin önünde bunlar ifşa ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki ilkesi çok net. Yapılan kötülükler, ayıplar, yanlışlar toplumun önünde konuşulmamalı, toplumun önünde bunlar tartışılmamalı ve bir nevi artık bunların üzerine bir hemen bir şey örtülüp kapatılmalı. Çünkü eskiler hani demişler ya, bu tür şeylerin şuyuğu vukuundan beterdir. Yani evet, böyle bir hadise oldu, bu kötü, ama bundan çok daha kötü olan bir şey var. Bunun yaygınlaşması, yayılması, konuşulması. Çünkü insanlar bu tür şeyleri örnek alıyor. Hani birilerinin aklına bir takım şeyler getiriyor bunlar. Bununla ilgili çok ilginç bir örnek vardır Kur'an-ı Kerim'de. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları, Yakup Aleyhisselam'dan babacığım Yusuf'u hafta sonu bize teslim et, bize bizimle gönder de şey yapsın, dolaşsın kırlarda bayırda deyince Yakup Aleyhisselam çocuklarına ne diyor? Onu bir kurtun kapmasını, kurdun yemesinden korkuyorum diyor. Yani çocukların aklına aslında bunu sokmuş oluyor. Ve akşam çocuklar geldiğinde babalarına ne diyorlar? Yusuf'u kurt kaptı, kurt yedi. Dolayısıyla ondan oluyor. Evet, öyle. Bu tür şeyler konusunda Kur'an-ı Kerim çok net çizgilerle bize yapılan hataların üstünün örtülmesi, yeni sayfaların açılması, hatta bu hatayı yapan insanlara yeni imkanların tanınıp onları tekrar topluma kazandırmak için bize tavsiyelerde bulunuyor. Mesela bir kişi zina ettiğinde biz gözümüzde görsek bile Kur'an-ı Kerim ne diyor? Sus diyor. Dört şahit getir diyor. Dört şahit getirmek neredeyse imkansıza yakın bir şey. Ne demek dört şahit? Ya bu adamlar artık alenen bu işi yapıyorsa, ardamarları çatladıysa o zaman bunların hak ettikleri cezayı verin. Ama gizli saklı bunu yapmış, zaten insanlar görmesin diye tedbirler almış, sen de kazara görmüşsün, sus. Bunu ortaya çıkartma. Niye? Yani evet bunlar bir ahlaksızlık yapmış ama bunun topluma ifşa edilmesi toplumda çok büyük hasarlar meydana getirir. Bu insanların ailesi var, çoluğu var, çocuğu var, babası var, anası var. Bütün bunlar toplumda mahvolacak. Oysa bakın bir haftadır Türkiye neyi konuşuyor? Televizyon ekranlarında bir haftadır koskoca bir ülke yatıp kalkıp bilmem ne ailesi, şu şunu şöyle etmiş, bu bunu böyle etmiş, şu şunun işte... Ya bunlar konuşulacak şeyler değil ama 80 milyon Müslüman nüfusa sahip bu ülke bir haftadır bütün enerjisini bununla tüketti. Herkes bunu konuşuyor. Oysa Kur'an-ı Kerim bakın, adam eşini kendi yatağında aldattığını görse bile Kur'an-ı Kerim eşine ne diyor? Sus diyor. Kapat. Bunu konuşma. Kazifte ve zinada biliyorsunuz dört şahit şartı var. Dört şahit getirmediğin sürece sen bunu gözünle görmüş olsan bile Kur'an-ı Kerim bize diyor ki sus. Bunu gündeme getirme, bunu unut. Yani o kadından boşanmak istiyorsan tamam boşan ama bunu dillendirme. Bakar mısın? Yani kendi evinde kendisine bunu yapan kocaya bunu diyen kitabın ümmeti bugün 80 milyon bir ailenin çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı genç, bir aile aralarında akrabalık ilişkileri olan bir ailenin yapmış olduğu şeyleri en teferruatına kadar canlı yayında izleyen bir topluluktan bahsediyoruz. Ya bu akla zarar bir şey. Bu bırakın Müslüman bir toplumu, hangi dine mensup olursa olsun hiçbir toplumun düşmemesi gereken seviye. Ama maalesef bu. Mesela Yusuf kıssası var Kur'an-ı Kerim'de. Bir bilir kişi geliyor ve diyor ki işte burada bir şey olmuş, itiş kakış olmuş ve kararını veriyor. Diyor ki eğer gömleği Yusuf'un arkadan yırtılmışsa şöyle, önden yırtılmışsa böyledir diyor. Ve en nihayetinde kadının bu konuda yanlış yaptığı ortaya çıkınca kadına denilen şey, ya Yusuf Aleyhisselam'a denilen şey ne? Yusuf'u e'rid an haza. Yusuf suresinin 29. ayeti. Yusuf'a deniliyor ki, Yusuf bu olayı kapat. Tamam bu kadın böyle bir iş yaptı, yanlış yaptı ama sen artık bunu dillendirme. Kapat. Üzerine gitme. Yine... çok ilginç bir örnek vardır. Bakın Allah-u Teala bize bu konuda kendisi bir örnek oluşturuyor. Nuh Aleyhisselam işte artık şey başladığında, tufan başlamak üzere oğlum sen de gemiye bin diyor. Ve Allah'a da diyor ki Allah'ım benim ailemin gemiye binebileceğini söylemiştin. Bu vaadini gerçekleştir, bu sözünü yerine getir ve oğlumu gemiye almam için yardım et diyor. Allah-u Teala ne diyor? Nuh suresi, Hud suresinin 46. ayetinde. O senin oğlun değil diyor. O senin oğlun değil. O yanlış bir işin sonucu ve devamında diyor ki فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لِكَ بِهِ عِلْمٍ. Bu konuyla ilgili soru sorma. Bakın Allah-u Teala ve Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'a şöyle bir şey diyemez miydi mesela? Ey Nuh, yani çok daha önceleri, bak senin eşin böyle bir iş yaptı, sen sürekli buna oğlum diyorsun, bağrına basıyorsun, evde büyütüyorsun, besliyorsun ama bu çocuk senin çocuğun değil diye bir bilgi aktaramaz mıydı Allah-u Teala bir nebisine? Aktarırdı ama aktarmış mı? Hayır. Hiç, bahis bile olmamış. Ancak ne zaman olmuş? Allah'ım bu benim oğlum, niye gemiye bindiremiyorum bunu deyince Allah-u Teala o senin oğlun değil, gerisini sorma diyor. Bakar mısınız buna? Allah-u Teala söylüyor buna. Kulların yaptığı şeylerin üstünü örtüyor ve bize bu konuda örnek oluyor. Muhammed Aleyhisselam'ın bir örnekliği var mesela. Savaş esnasında Muhammed Aleyhisselam'a ne diyorlar? Aşağılık adam diyorlar. Bu aşağılık adam ve bunun etrafındakiler Medine'ye bir dönsün, biz onlara gününü göstereceğiz diyorlar. Bunu cephede söylüyorlar, savaş meydanında. Bir insana bu söylenir mi? Hani kavgada söylenmez denilen şey. Savaşta söylüyorlar bunu. Muhammed Aleyhisselam peki döndüğünde ne yapıyor? Ya gelin bakalım şimdi. Ben bunun hesabını sizden soracağım. Siz bana bunu söylemiştiniz. Hayır, gündeme bile getirmiyor. Bakar mısınız? Bir nebiye aşağılık diyen adamların bu sözü orada kalıyor ve Nebi Aleyhisselam bununla ilgili tek bir kelime etmiyor ve ettirmiyor. Biraz önce verdiğim örneği düşünün bir de. Çoluk çocuk, bütün ailenin bütün sırları canlı yayında 80 milyonun önünde ifşa edildi. Kimse de buna dur demedi. Ve hala da devam ediyor. İki kuruş reklam için, iki kuruş reyting için yapılan tahribata bakar mısınız? Ayşe validemize iftira atıyorlar değil mi? Bakın bir nebinin eşine, bir nebinin eşi için senaryo üretiyorlar. Diyorlar ki işte şöyle oldu, böyle oldu, bunlar bilerek geride kaldılar da işte kafile dönünce bunlar arkada bir takım işler çevirdiler de bakın bir nebinin eşiyle alakalı insanlar bu tür şeyler yapıyor. Ve Kur'an-ı Kerim ne diyor bu konuyla alakalı olarak? Bütün müminlere. Nur suresinin 12. ayeti. Levla issemi'tumuhu zannel mu'minune vel mu'minatu bi enfusihim hayran. Mümin erkekler ve mümine kadınlar, böyle bir şeyi duyduğunuzda sizin demeniz gereken şey neydi? Bunu hayra yormak yok, böyle bir şey yok. Vekalu haza ifkun mubin. Bu iftiradır. Bunu dillendirmemek lazım. Bunu konuşmamak, buna inanmamak lazım. Ve birazcık daha aşağısında aynı surenin Velevla istemi'tumu hukultum ma yekunu lana en netekelleme bihaza. Bize düşen bu konuda ağzımızı açmamak demek değil miydi? Sizin yapmanız gereken şey bu değil miydi? Müminlere söylüyor. Konuşmamak. Demek ki konuşulmuş. Demek ki dedikodu yapılmış. Allah-u Teala size yakışan bu değil miydi? Ya kardeşim tamam, kes o konuyu, kapat. Konuşmak istemiyorum bu konuyu. Sübhaneke hâzâ buhtânun azîm. Bu çok büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Peki müminlere bu. Mümin olmayanlar ne yaparlar? Bir toplumda mümin olmayanlar ne yaparlar? Devamındaki ayette diyor ki innellezîne yuhibbûne en teşî'al fâhişetü fillezîne âmenû. Müminlerin olduğu bir toplumda bu kötülükleri yaymaktan hoşlanan insanlar. Bakın biraz önce örneğini verdim. 80 milyon Müslüman nüfusun olduğu bir ülkede bir haftada yaşadıklarımız ortada. Ve Allah-u Teala bunlar için diyor ki müminlerin olduğu bir ortamda bu tür kötülükleri yaymaktan hoşlananların hakkına düşen lehum azabun elimun fit dünya vel ahira, hem bu dünyada hem de ahirette çok acı bir azaptır. Yani şu tehdide bakar mısınız? Birisi şunu yapmış da bunu yapmış da onu şunu söylemiş, bu bunu eve atmış, bu böyle yapmış. Bunlar bu memlekette konuşuluyor maalesef. Yine Kur'an-ı Kerim'in Hucurat suresinin 12. ayetinde Allah-u Teala velâ tecessesü diyor. Yani insanların gizlerini öğrenmek için bir teşebbüste bulunmayın. Yani casusluk yapmayın bir nevi. Bu bir emir. İşte böyle yapılıyor. Böyle yapılınca bunlar örnek teşkil ediyor. Hiç aklında olmayan insanların da bu defa aklına bir takım şeyler getiriliyor. Ve bunlar sürekli çoğalıyor. Bütün bu yapıldıktan sonra da bir akıl tutulması yaşanıyor. Diyorlar ki iyi ki de bugün bu iletişim aletleri şunlar bunlar var da hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor. Her şeyi öğreniyoruz, iyi oluyor. Ha, iyi olmuyor bunlar. bunların böyle ifşa edilmesi bunların daha da çoğalmasına sebebiyet veriyor. Bunların üstünün örtülmesi gerekir, kapatılması gerekir. Bunların engellenmesi için ifşa edilmesi değil, başka tedbirler alınması gerekir. Dolayısıyla Kur'an'ın en temel ahlaki ilkelerinden bir tanesi de insanların yaptıkları yanlışların, hataların sürekli gündemde tutulması, bunların ifşa edilmesi değil, tam tersine bunların bir şekilde kapatılması ve bu insanların da tekrar topluma kazandırılmasının yollarının aranmasıdır.
Tam da zamanında bitirmiş oldun. Tabii bu genel bir giriş oldu. Baştan da konuştuk. Huluk, yaratılış, ahlak da onun çoğulu. Yaratılışımıza uygun davranışlar gösterdiğimiz zaman dinimize de uymuş oluruz. Tüm insanlarla da, tüm tabiatta da, her şeyle de uyumlu bir hayat yaşamış oluruz. Bunun dışı fesattır. Buna uymak istemeyenler hem kendi vücut yapılarını bozarlar, hem çevreyi bozarlar, hem de tabiatı bozarlar. Dolayısıyla çok zararlı bir hale gelirler. O zararı da en fazla kendilerine vermiş olurlar. Bak şöyle dikkat edin, çevrenize bir bakın, kendinize bakın. Hiç kimsenin kendinden büyük düşmanı yoktur. Bir insanın en büyük düşmanı kendisidir. İyi davranırsa önce iyiliği kendisine yapar. Kötü davranırsa önce kötülüğü kendisine yapar. Peki kötü davranış nedir? Aşırılıktır. Ben son olarak şu ayetleri okuyayım. Nazihat suresi 79. sure Kur'an-ı Kerim'de. Burada Allah-u Teala şöyle diyor. 37. ayetten itibaren. فَاَمَّا مَنْ تَغَى. Kim taşkınlık ederse. İşte şimdi mesela burada şu kapta bir şey var. Ben böyle doldurdum. Burada ne olduğunu henüz görmüyorsunuz. Bakın içinde siz su var zannediyorsunuz. Biraz daha doldurdum. Heh, şimdi ne oldu? İşte tuğyan bu. Sınırı aştı değil mi? Ne yaptı? Buraları ıslattı, berbat etti falan filan. Kim yani bunun tabiatına uymayan bir şey yaptık. Yani aslında kalması için biraz daha aşağıda tutmam lazım değil mi? Sınır açtım. İşte kim tuğyan yapar? Yani kendisine tanınmış sınırları aşar. Ve âferel hayâte dünya, dünya hayatını tercih ederse. Dünya hayatını tercih ne demek? Menfaatini öne alıyor. Kendi kişisel menfaati. Başkasına zarar vermiş, vermemiş onu hiç ilgilendirmiyor. فَاِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَعْبَ. Onun varacağı yer cahimdir, ateş. Önce dünyada yakar kendisini. Kendini yakar. Adam hırsızlık eder, mal çalar, bir şekilde kurtulurum der. Yakalandığı zaman hayatı gitti. Sonra da yakınlarını tabii. وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Ama Rabbinin karşısında duruşunda, yani ben Allah'a bunun hesabını nasıl vereceğim diye korkarsa. Çünkü insanlara nasıl vereceğim derseniz bir şekilde kurtulurum dersin. Ama Allah'tan kurtulmam mümkün değil. Allah senin her şeyini biliyor. En ince ayrıntısına kadar biliyor. Ya ben Allah'a karşı bunun nasıl hesabını vereceğim diye bir korku taşırsa içinde... Ve nehen nefsi anil heva, nefsini de o aşırı isteklerden engellerse, insanların dünyalığa karşı yaratılıştan bir istekleri vardır. O isteklerin belli bir sınırda tutulması lazım. Çünkü imtihan edildiğimiz için. Fe innel cennete hiyel me've, onun varacağı yer de cennettir. Bu dünyada da içinizde cennet hayatını yaşarsınız. Doğru bir şey yaptığınız zaman dersiniz benim içim rahat kardeşim. İçim rahat. Yanlış bir şey yaptığınız zaman yahu çok şey yaptım, yanlış bir şey yaptım, böyle bir türlü huzur bulamıyorum falan filan. Bunlar iyi insanlar bunu söyler ama kötü insanlar yanlış yapar bir müddet sonra da yanlış alışır. Yani o kötü alışkanlıklar öyledir. 1-2-3 ondan sonra alışır. Onun için yeni bir tabiat oluşur. Artık onu yapmadan duramaz. Evet, yanlış yaptığını da gayet iyi bilir ama yapar. Onun için bizim işte ahlaklı davranmak istiyorsak budur. Çünkü bütün tabiatın, bütün varlıkların ana özellikleri, her şeyi bu kitapta ayrıntılarıyla vardır. Bizi yaratanın istediği gibi davrandığımız zaman ahlaklı davranmış oluruz. Dolayısıyla ahlak doğal yapımızı koruyan, geliştiren ve etrafa faydalı hale getiren bir şeydir. Davranış biçimidir. Cenab-ı Hak cümlemizi ahlaklı olanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.